Tekrar.
Dolayısıyla adımız ve
uygulamak için... Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba, iyi haftalar. Başkent'ten selamlar, sevgiler, saygılar sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. İşte bugünkü birlikteliğimize, bu haftanın birlikteliğine başlamış bulunuyoruz. Türkiye'de saatlerimiz 15.07'yi gösteriyor ve 15.55'e dek bizler sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz Hayatın Sesleri'ne. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Programımızın sonuna kadar. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi de buralardan yollamanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında işte Hayatın Sesleri'nin ilk müziği. Sizler Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinlerken bizler de konuğumuzu stüdyomuza aldık. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Sayın Duygu Yazgan Aksoy. Bizlerle birlikte merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün D vitamini üzerine konuşacağız. D vitamini kemikler üzerine etkisi tabii ki tartışılmaz. Güneşe maruz kalmanın az etkisinin olduğunu biliyoruz ama şimdi öncelikle D vitamini nedir, eksikliği nasıl bir hastalığa yol açar? Bunlardan bir başlayalım isterseniz. Sayın Duygu Yazgan Aksoy, buyurun.
D vitamini vitamin demek son zamanlarda haksızlık oluyor artık. Çünkü D vitamini bir hormon gibi çalışıyor.
D vitamini öncelikle bizim derimizde güneş maruziyeti sonrasında sentezleniyor. Az miktarda da bitkilerde ve hayvanlarda üretileni ağız yoluyla alıyoruz. Eskiden sadece kemik üzerindeki etkileri bilinirken vücutta pek çok organda reseptörü, yani D vitamininin bağlandığı bir yer olduğunu öğrenmemizle beraber spektrumumuz biraz genişledi.
Genişledim.
Artık D vitamini deyince biraz daha dikkatli durmak gerekiyor üzerinde.
Evet, çünkü bebeklerin güneşe çıkarılması gerektiğini biliriz. İlk buydu değil mi etkisi?
Evet,
güneş.
Evet. aslında yararları. Atasözlerine kulak vermek lazım. Güneş girmeyene ve doktor girer. Atasözü bu noktada çok haklı olduğu artık ortaya çıkmış durumda. Aslında güneşle sağlık ilişkisi 1800'lerde Varşova'da şehrin içinde büyüyen bebeklerin kemiklerinde daha fazla anomali olmasıyla fark ediliyor. Kırsal alanda büyüyen bebeklerde böyle bir sorun yokken kapalı endüstrileşmeyle beraber kapalı alanlarda büyüyen bebeklerde böyle sorunlar olunca acaba güneş bir şeyleri değiştirebiliyor mu diye bakıyorlar. Ve
değiştirebiliyor.
Değiştirebiliyor. Mutlaka değiştirebiliyor. O dönemde tabii çok popüler oluyor. D vitamini ve her şeyin D vitaminlenmesiyle beraber tabii beraberinde başka sorunlar da çıkıyor. Son dönemde bizim güneşten kaçınmanın bir çok uyarılması, çünkü cilt kanserlerini tetiklemesi fikriyle beraber o da D vitamini eksikliğini biraz tetikledi. Aynı zamanda biz de hep kapalı alanlarda
tabii
çalışıyoruz.
Tabii şimdi kaçınmamız gereken saatler farklı saatler, güneşten yararlanmamız gereken saatler farklı saatler. Bunu çok iyi ayırt etmek gerekiyor herhalde.
Şimdi şöyle, güneşin yararlı olan kısmını da artık göz ardı etmiş olduk. Çünkü biz şimdi aslında ultraviyole B ışıkları.
Nasıl olsa vitaminler var. Vitamin hapları var. Onlardan karşılarız.
Öyle düşünmemek değil, lazım. Tabii, çünkü mi? Doğal yollarda sistem üzerinden üretilen D vitamini gibi değil. Ama mutlaka hani her dakika güneşe çıkamayanlar için eksiklik tespit edildiğinde biz bunu ilaç olarak verip tedavi ediyoruz. Ultraviyole B ışınlarıyla D vitamini üretiliyor cildimizde. Onun da ozon tabakasından süzülen gelen miktarı az. Aslında güneşin dik olduğu saatlerde kısıtlı zamanda güneş maruziyeti bizim için nedir? Bu haftada 2 kere 15 dakika gibi ellerimiz, kollarımız, belki bacakların alt kısmını güneşe tutmak bizim için yeterli olabilir.
Oluyor.
Ama bunu istikrarlı biçimde yapmak lazım. Yazın 15 gün tatile gittik deyince kış boyunca o yetmiyor bize.
Evet.
Bunu düzenli
biz
olarak yapmak.
Biz depoladık zannediyoruz güneşten öyle aldığımız
yani
o D vitamini.
D vitamini yağda depolandığı için aslında bir miktar bir rezervimiz var ama hani sürekli kapalı ortamda çalışan, arabayla seyahat eden yeni toplumda D vitamini eksikliği biraz daha sık görülüyor. Keza
evet,
çocuklarda da
başladı,
öyle.
Değil mi?
Evet.
Peki D vitamini eksikliğini nasıl anlarız? Çünkü çok da artmaya başladı dedik. Daha çok çocuklarda mı? Gençlerde mi? Orta yaşlılarda mı görünüyor?
D vitamini eksikliği farklı bölgelerde yapılan çalışmalarda farklı oranlarda bildiriliyor. Yani %25 ile 30 civarında oranlar var. Yaşadığınız hayata göre de değişiklik gösterebiliyor.
Örneğin şehirde daha fazla
şehirde
diyebiliriz.
Şehirde daha fazla. Kırsal alanda daha az görüyoruz bunu. Hiçbir belirti vermeyebiliyor. Ama eğer çocukluk çağında olursa bıngıldağın kapanmaması, kafa şeklinde bozukluk, uzun süreli ve devamlı olursa kemiklerde bozulmalarla karşımıza gelebilir. Diş bozuklukları olabilir ki bunlar daha çok çocuk hekimlerinin konusu. Erişkinlerde bizim gördüğümüz hassasiyet, özellikle yük taşıyan eklemlerde hassasiyet, yorgunluk olabiliyor, kas ağrıları olabiliyor. Film çekildiğinde kemiklerde genel bir mineralizasyon eksikliğiyle beraber bazen yalancı kırıklar görülebiliyor. Ki biz buna osteomalezi adını veriyoruz erişkinde gördüğümüz. Çocukta gördüğümüzün adı raşitizm ya da rikets orijinal adıyla. Bunlar karşımıza gelebiliyor. Peki, ama hiçbir belirti vermeden de D vitamini eksikliği olabiliyor.
Peki bunların tedavisi mümkün mü?
Tabii ki tedavisi mümkün. Şöyle mutlaka hani zaten hani klinik olarak raşitik bir bebeği gördüğü zaman çocuk hekimleri bunu tanıyacaktır. Erişkinde şüphelenmek gerekiyor. Özellikle kapalı ortamlarda çalışan bazı özel gruplarda da örneğin emilim bozukluğu olan, yani aldıkları gıdayı ememeyen hastalıkları olan bireylerde, bazı özel grup ilaçları, epilepsi ilaçlarını kullananlarda D vitamini eksikliğini daha sık olarak görüyoruz. Onlarda ölçmek gerekiyor D vitamini düzeylerini. Ona göre de bir tedavi planı yapmak mümkün.
Evet. Peki bu eksiklikle nasıl başa çıkılır ki?
bu eksiklikle şunları yiyin, bunları yiyin diyemiyoruz. Çünkü yağlı balıklarda, yumurtada bir miktar olmakla beraber gıdalardan çok almıyoruz. Dediğim gibi güneş almamız gerekiyor. Hı-hı. Düzenli ve istikrarlı biçimde alınması gerekiyor. Ama buna imkan yoksa ve D vitamini eksikliği varsa, erişkinlerde biz standart ilaçlarla önce 50 bin ünite dediğimiz 6-8 haftalık tedavilerle, sonra da günlük idame dozlarıyla tedaviyi tamamlıyoruz.
Şimdi tedavi derken hapları var D vitamininin,
damlaları var, iğnesi
hangisi
var.
Hangisi daha etkili
şöyle,
acaba?
Damla bebeklerde kullanmak daha kolay. Hı hı. Bazen ampulleri miktarı daha az olduğu için tercih edebiliyoruz. Bunlar hastadan hastaya değişiyor ama ağızdan eğer emilim bozukluğu yoksa ilaçlar çok rahat kullanılabiliyor. Kalsiyumlu olan D vitaminlerine bazen hastalarda kalsiyum nedeniyle mide şikayetleri olabiliyor. O yüzden D vitamini tedavisi yaparken illa kalsiyumlu tedavi etmemek lazım. Ona dikkat etmek lazım. Hani D vitamini tedavisini D vitamini vererek tedavi etmek
evet.
gerekiyor.
Bir yeri tamir ederken bir diğeri bozmamak gerekiyor.
Evet, bir anlamda öyle.
Evet. Peki genellikle ne zaman ortaya çıkar? Örneğin kış aylarında daha fazla görülür diyebilir miyiz?
Kış aylarında tabii ki güneş maruziyeti hı-hı. azaldığı için daha çok görebiliyoruz. Mevsimsel olarak değişiklik gösterebiliyor. Ama hani bütün kış boyu kapalı alanda çalışmış bir birey yaz ortasında da bir yere gitmediyse orada da tespit edilebilir. Ama mevsim, yaşadığınız bölge, yaşadığınız yerin ekvatordan uzaklığı, cilt renginiz ve yaşınız D vitamini düzeyinizi etkileyen faktörler. Yaşlandıkça cildin D vitamini yapabilme becerisi de azalıyor. O yüzden dikkatli olmak lazım.
Evet, şimdi belirtileri olmayabiliyor dediniz. Hı-hı. Peki o zaman acaba bende D vitamini eksikliği var mı? Ben şehir ortamında yaşıyorum, kapalı ortamda çalışıyorum diye düşünüp hemen testlere mi tabi tutulmalılar?
Yani öyle rutin öyle bir tarama önermiyoruz.
Evet.
Ama çocuklarda böyle bir şüphe varsa vermek lazım. Zaten çocuk hekimleri anne sütünde özellikle beslenenlerde az miktarda D vitamini olduğu için onları öneriyorlar. Gebelerin büyük bir kısmında da D vitamini eksikliği var. Onların da büyük bir kısmına verilebiliyor.
Peki, ama ben gebelik ve süt verme durumunda destek amaçlı haplar, damlalar, az önce bahsettiğiniz iğneler kullanılabiliyor mu acaba?
Şimdi biz gebelerde zaten bazen vitamin desteği veriyoruz. Kadın doğum hekimleri de bunu veriyor. Eksiklik tespit edilirse tedavi edilmesi lazım. D vitamini damlaları gebelerde kullanılabilir, bir sorun yok. Yani eksiklik tespit edildiyse tabii D vitamini de masum değil. Herkes hani bunu görüp aman ben D vitamini alayım noktasına gelmemeli.
Şimdi
çünkü fazla D vitamini de pek çok problem
şimdi.
Yaratabilir. Kalsiyum miktarını artacak.
Vücut onu fazlasını atmaz mı?
Atamaz. Çünkü biriken bir vitamin.
Evet.
Yağda depolanıyor. O yüzden yağ dokumuzda kalıyor. O yüzden fazlası da zararlı. Orta yolu bulmak
çok zarar o zaman.
ölçümler açısından da bir fikir vermek gerekirse 31 ile 60 nanogram mililitre diye bir aralık tespit edildi. Hani ölçüm yapıldığında benim D vitaminim düşük mü değil mi diye düşünenleri, hani bunun alt sınırı 20 diyen yaklaşımlar da var ama hani D vitaminim ölçülmüştü benim acaba neydi diyenler varsa
şu anda hemen bakıp kontrol edebilirler diyorsunuz. Peki şimdi tedavi edilmezse hani belirtisi de göstermediğine göre ne gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar acaba?
Kemik sağlığını çok bozuyor. Zaten hani bizim osteomaliz dediğimiz hani kemik erimesi şeklinde değil de kemiğin
yapısını mı şekil
evet,
bozukluğu.
Şeklini bozuyor ve yalancı kırıklar olabiliyor. Ama D vitamini ile ilgili asıl sorun çok fazla başka hastalıkla ilişkili olabileceğine dair yayınlar yapılması. Nedir bunlar? Özellikle geçen yıl çok prestijli dergilerden birinde çıkan bir yayında tüm hastalıklara bağlı ölümlerin oranlarını azaltabileceğini gösterdiler D vitamini tedavisinin. %100 ilişkilidir diyemiyoruz. Ama kalp sağlığında, kanserlerde, bazı otoimmün hastalıklarda, insülin direncinde etkili olabileceğine dair yazılar çıkıyor. Bunlar hani %100 buna bağlıdır diyememekle beraber hani D vitamini eksikliği sadece kemik sağlığıyla ilgilidir noktasında değiliz artık.
Evet.
Genel sağlığımızı etkilediğini düşündüğümüz için ki buna mental sağlık da dahil hani depresyon, endişe, şizofreni gibi hastalıklarla ilişkili olabileceğine dair bir de yayınlar var. O yüzden gördüğümüzde D vitamini eksikliğini tedavi etmemiz gerekir diyoruz. Hani %100 müdür dediğim gibi bu ilişki net söyleyemiyorum ama hani bu ihtimal üzerinden bile tedavi etmek gerektiğini vurgulamak lazım.
Evet, bu arada Fransa'dan bir dinleyicimiz aramış. D vitamini fazlasının ne zarar olduğunu soruyor. Hani vücut
çok ciddi problem yaratabilir. Vücuttaki kalsiyum miktarını arttırdığı için kalpte ritim problemleri, böbrek taşı çok fazla olduğu zaman bu kalsiyum fazlalığına bağlı kalp durmasına kadar gidebilir. O yüzden hani azı ne olursa olsun biraz almayalım dememek lazım.
Evet. Peki D vitamini eksikliğine maruz kalmamak için nasıl korunabiliriz? Korunmanın yolları var mıdır?
Dediğim gibi biraz dışarıda gezmek gerekiyor. Hani bunu rutine bindirmek lazım. Yağlı balıklarla beslenmek mümkün ama aralıklı olarak hani dediğim gibi hani şehirde yaşayan, hep arabayla seyahat eden, hiç dışarı çıkma şansı olmayanları da ölçtürün diyorum ben vitamin D düzeyinizi ve gerekiyorsa ilaç şeklinde de bu tedaviyi almalarını hatırlamaları lazım.
Peki tabii o eksiklik oranına mı bağlı bilemiyorum ama eksiklik ne kadarsa kullanılan ilaçlarla o istenilen düzeye tekrar gelebiliyor mu? Sonrasında yine düşme olasılığı var mı?
Sonrasında yine düşme olasılığı olabilir. Önce bizim bir başlangıçta daha yoğun bir tedavi verip idame dediğimiz tedaviyle devam etmemiz gerekiyor. Yaklaşık 3 ay sonra bir kontrol düzeyi ölçülüp istenen değere ulaşmış mı ulaşmamış mı da bakmak lazım. Ona göre tedavi dozunu ayarlayabiliyoruz.
Normalde 3 ay gibi bir dönemde mi istenilen seviyeye gelmesi
biz,
bekleniyor?
Biz 6-8 hafta kadar yoğun bir tedavi veriyoruz. Hı-hı. Sonra da idameyle devam ediyoruz. Ondan sonra da bir tekrar hani düşmesinin ne olduğunu görebilmek için de 3-4 ay sonra bir kontrol öneriyoruz hastalara.
Evet. Peki ilaçsız önerileriniz olabilir mi? Hiç ilaç kullanmadan D vitaminini normal seviyede tutmak adına.
Doğal yol yani bünyemiz D vitamini yapmaya yetkin. Eğer hani uygun biçimde söylediğim şekilde haftada 2 kere güneş alabilirsek ihtiyaç kalmayacak. Ama dediğim gibi özel durumlarda hastalıkları varsa, D vitamini yıkımını artıran bazı ilaçlar kullanıyorlarsa o hastalarda mutlaka dışarıdan takviye yapmak gerekiyor.
Hı hı, evet. Şimdi yine Hollanda'dan bir dinleyicimiz aramış. Güneş ışığını vücudumuzun hangi bölgesinin alması gerekir? Elimizden aldığımız güneş yeterli olur mu?
Şimdi vücut oranlarına baktığımızda hani kollarımızda %9 birer birer bacaklarımızı %18 kabul edersek vücudumuzun yaklaşık %20'sinin alması gerekiyor. Yüz çok maruz kaldığı için güneş ışığına ve hani cilt kanserleriyle ilgili çok çıkmanın yüksek olduğu bir bölge olduğu için ben hastalarıma hani yüzünüzü koruyabilirsiniz bir şapka, güneş gözlüğü ve güneş korumayla söylüyorum ama kollarını ve bacaklarını güneşe mutlaka göstermeleri gerekiyor. O şekilde alabilirler. Ama
örneğin yürüyüşe çıkıyor ya da bir yere gidiyor.
Dirsekten altını açıp
açabilir ama ayaklarını aynı şekilde
yani
güneşe maruz bırakması mümkün değil.
İstikrarlı biçimde alırlarsa hani her gün yürüyüş şeklinde.
Peki örneğin evde camdan aldığı güneş yeterli olur. İlla havayla temas halinde olacak.
Çünkü hava kirliliği bile aldığınız miktarı etkileyebiliyor. Mutlaka dediğim gibi hani yükseklik bile D vitamini düzeyinde farklılık yaratabiliyor.
Evet.
Güneş korumayla ilgili de ben bir şey söylemek istiyorum. Güneş korumalar gerçekten ultraviyole ışınlarını engelliyorlar. D vitamini oluşumunu da engelliyorlar. Hı hı. Uygun biçimde kullanılması lazım. Güneş korumaların cilt kanserlerindeki etkinliği tartışılmaz. Ama hani D vitaminiyle dediğim gibi hani ortalamayı bulmak lazım.
Evet. Peki tedavi edilmezse boyutunu konuştuk. Hangi rahatsızlıklar ortaya çıkar dedik. Hangi organları etkiler acaba? Etkilediği organlar var mıdır?
Söylediğim gibi çok fazla yazı çıkıyor bununla ilgili. Hı hı. D vitamininin bağlandığı bizim reseptör dediğim hani organ üzerindeki mekanizmalar biz eskiden sadece kemikte var, böbrekte var, işte bağırsaklarda var diye düşünürken artık pek çok farklı organda olduğunu görüyoruz. O yüzden kalp sağlığında kanserlere dediğim gibi zihinsel sağlıktan üreme sağlığına kadar her şeyle ilişkili olabileceği söyleniyor. Yine üzerine basarak söylemek istiyorum. Bu %100 değil. Ama hani risk almaya gerek yok çünkü çok basitçe tedavi edebildiğimiz bir sorun. O yüzden tedavi etmek gerekiyor D vitamini eksikliğini gördüğümüz zaman.
Peki besinlerde bulabilir miyiz? Hangi besinleri yersek daha çok D vitamini almış oluruz? İlaçsız.
Yağlı balıklarda ton balığı, somon, uskumru,
sebze.
Bu tofu da olabiliyor. Bazı mantar cinslerinde var. Hı-hı. Yumurtanın sarısında var ama düşük oranlarda gıdalardaki. Evet. O yüzden hani daha çok güneşten alınan kısmı bizim için daha önemli.
Daha önemli. O zaman evet, güneşten kaçmayacağız.
Kaçmayacağız ama uygun zaman. Yani daha doğrusu kısa süreli.
Ne kadar? Örneğin günlük kaç dakika o güneşin etkisinden yararlanmak yani, gerekiyor acaba?
Dik geldiği zaman da haftada öyle iki gün. Evet, 15 dakika aslında ama istikrarlı biçimde.
Çalışanlar o zaman bir 15 dakikalık yürüyüşle çıkıp, ellerinden, evet, yüzlerinden o güneşin etkisinden, evet, faydalanabilirler aslında.
Biraz da adım atmış olurlar. Endokrinologlar biliyorsunuz biz buna da çok vurgu yapıyoruz. Adım, evet, sayımızı da arttırmamız lazım. Öğle yemeği
kaç adım?
10.000 adıma çıkmak çok ideal ama bizim önerdiğimiz haftada minimum 150 dakika egzersiz yapmak. O yüzden hani böyle 20'şer dakika
yeter. Egzersiz.
Yürüyüş bizim için yeterli.
Kaç dakikalık bir yürüyüş tempolu?
Her gün 20 dakika, 20-25 dakika yürüyüş.
İşte öğlenleri 30, bunu yemekten süper. Sonra yaptıkları iyisi, takdirde. Evet.
Hem güneş almış olurlar hem hareket etmiş olurlar.
Hem hareket etmiş olacaklar. Peki tabii şimdi yaşa göre alınması gereken miktarları da farklıdır herhalde D vitamininin, değil
D
mi?
D vitamini dozu şu şekilde 400 ila 1000 ünitelik gün bir yaş altında, 600 ila 1000 ünite günlük doz 1 ila 18 yaş arasında.
Ne demek 600 ünite 1000 ünite?
Bu bizim internasyonel ünite dediğimiz dozlarımız var. Mesela bu 15 mililitrelik D vitamini damlalarında 50 bin ünite vardır. Yaklaşık bunda 15 damlası 2000 üniteye tekabül eder. Hani tıpkı miligram gibi düşünün bunu. Evet. Bu D vitamininin ölçüm dozu.
Ama o damlaların dozu, günlük şeyi 7-8 damladır herhalde, değil
tabii
mi?
Tabii onun, hı-hı, dozunu yapılabilir ama dediğim gibi kimin ne alacağına bağlı olarak değişir.
Mesela
gebelere 1200 damla internasyonel ünite 9 damla gibi bir şey söyleyebiliyoruz.
Evet.
1500 ila 2000 internasyonel üniteye kadar çıktı erişkinlerde. Hani kapalı, daha doğrusu yaşlılarda özellikle bakım evlerinde kalıyorlarsa onlar da ihtiyaçlarına göre daha yüksek dozlarda da verilebilir. Emilim bozukluğu varsa tekrar ediyorum dozlar değişebilir. Hani biraz hastanın takibine göre karar vermek lazım.
Evet. Umarız hiç kimsenin bu haplara, damlalara, iğnelere ihtiyaçları kalmadan sadece güneş ışınlarıyla ve yürüyüşle halledilebilir diyelim ve bugün için çok teşekkür ederim
size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sayın Duygu Yazgan Aksoy. Sevgili dinleyicilerimiz, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Sayın Duygu Yazgan Aksoy'du konuğumuz. Kendisine teşekkürlerimizle uğurlarken teşekkür hayatın seslerine müzikle devam ediyoruz.
Radyoları var ya biriket duvarlarda, sesini duydum onlardan, sarandım akçora gömleğine. Uyu dedin, uyudum, devam et dedi muavin yolda. Güneş yükseliyordu güneye giderken, solda güneş yükseliyordu güneye giderken. Sararmıştı dün tardası, İleride beyaz yaşmaklı, al basmadan giysiyle kadınlar çalışıyorlar. Yüce dağlar ileride mor, en yükseği en önce gördü solda. Güneş yükseliyordu güneye giderken, solda güneş yükseliyordu güneye giderken. Küçük bir çocuk yeri uyanmış, gözleri mahmur. Çocuktu fakat uykusuzdu bağırırken. Solda güneş yükseliyordu güneye giderken, solda güneş yükseliyordu güneye giderken. Bir köy var çok uzakta, beyazdan minareti, kırmızı damlı evleriyle köyümüzdür varmasakta. Yanımda oturan belli ki oradan, bana biraz yandan baksa da solda güneş yükseliyordu güneye giderken, solda güneş
Şimdi sizlere çok güzel bir projeden söz etmek istiyoruz. Lügat 365 projesi bu. Günlük yaşamımızda çok sık kullanmadığımız, unutulmaya başlanan, eski nesillerin daha fazla kullandığı, bizimse duyduğumuzda ilginç bulduğumuz ya da hoşumuza giden kelimeler vardır ya, işte tam onlardan söz ediyoruz. Banu Ertuğrul ve Onur Ertuğrul tarafından bazı kelimeler çok güzel sloganıyla sosyal medya hesapları bir proje başlatmışlar. Lügat 365 bu projenin adı. Daha sonra bu proje kitap haline gelmiş. İşte bundan söz edeceğiz. Dijital iletişim uzmanı Sayın Onur Ertuğrul telefon attığımızda, hemen kendisine merhaba diyelim. İyi günler.
Merhabalar efendim.
Evet, nasıl güzel bir proje bu Lügat 365. Nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir projedir? Nasıl başladı? Dinleyicilerimize biraz bahseder misiniz lütfen?
Çok sağ olun. Tabii biz 2014 senesinin sonlarında, yani karı kocayız bu arada. İkimiz de reklamcıyız. Eşim Banu Ertuğrul tasarımcı. Ben de strateji ve dijital konularda çalışıyorum yıllardır. Dedik ki yani bu kelimelere özel bir merakımız var. İşte Sabahattin Ali'ler, Ahmet Han, Tanpınar'lar, Reşat Nuri Güntekin'lerin eserleri zaten tamamen bunlarla bezeli. Çok bu sevdamızı istedik ki yani özellikle yeni nesil, arkadan gelen yeni nesil yani çok kısıtlı bir kelime dağarcığına sahip. Yani onlar nezdinde özellikle tekrardan canlandırabilir miyiz, tekrardan görünür kılabilir miyiz bu kelimeleri diye heves ettik. 3 ay boyunca işte yoğun hummalı çalışmalar sonucunda 1 Ocak 2015'te projemize işte Twitter, Instagram üzerinden ve Facebook üzerinden başlattık. Tahminimizden daha güzel karşılandı ve güzel ilerledi.
Bu evet. Şekilde. Evet. Ne tür kelimeler vardı?
Bizim işte
birkaç örnek verebilir misiniz?
Tabii. İlk başta hatta projeye çalışırken bizim bu projeye dahi inanmamızı sağlayan bir hissi kabler vuku diye bir böyle büyülü bir neredeyse bir kelime var. Çok çok sevdiğiniz bir kelimedir. Çünkü yani tek başına böyle adeta bir şiir gibi, bir şarkı gibi bir kelime. İşte olacak olan bir olayı olmadan önce hissetmek diye hani açıklamasını yapabiliriz herhalde. Haricinde işte namütenahi, tahayyül bizim en sevdiğimiz kelimeler, haricinde başka hangi kelimeler var, ümit var. Böyle 365 tane işte 31 Aralık'ta 365. de paylaştık ve proje bir senelik projeydi ve nihayet erdirdik.
Keşke devam etseydi, en azından günlerini değiştirip sözcükleri belki tekrar edebilirdiniz. Çünkü o sanal aleme yeni girenler olabilir, birbirlerini yeni takip edenler olabilir. Dolayısıyla çok daha güzel olurdu tabii ki. Şimdi daha farklı alanda hizmet veriyorsunuz herhalde. Yine devam ediyor ama farklı, işte poster, çanta, defter çalışmalarınız var galiba.
Evet, bu Ocak'ta kelimeleri paylaşmaya başladıktan sonra Mart-Nisan aylarında Güzel Kelimeler Dükkanı ismiyle bir oluşuma gittik. Burada çünkü en baştan daha projeyi başlatmadan önce şunu düşünmüştük. Ya bu kelimeleri sadece dijital platformlar üzerinde var etmek değil, sokağa çıkmalarını bir şekilde görünür olmalarını sağlamamız gerekiyor ki özellikle işte dediğimiz gibi bu gençler nezdinde popüler olsun tabiri caizse. Çünkü yani bizim genel olarak bu projeye aslında başlamaya iten de en önemli şey her geçen gün iyice kelimelerin azalması ve onların yerine emojilerin artık çıkması. Yani şu anda özellikle yeni nesil neredeyse kelime dahi yazmıyorlar. Hani naber nbr olmuştu, artık nbr de yok. Onun yerine bir tane işte smiley denilen ikonlar var ve tüm dünyada böyle bir akım var. Biz de dedik ki hani onun yani bu kelimelerin gücünü, güzelliğini, işte ahengini, melodisini tekrardan çekici hale getirmenin yolunu bulabilir miyiz diye çıktık. O yüzden de bu ürünleri de yapmamız gerektiğine kanaat getirmiştik. İlk başta işte bez çanta, defter ve posterlerle başladığımız yolculuğumuzda şimdi başka markalarla da işbirliğine giderek işte bardaklar ve işte en sonunda işte kitabımız da sene sonunda da kitabımız çıktı. Şu anda hani olabildiğini genişletiyoruz ve çok güzel bir ilgi görüyor.
Kitap da sanal ortamdakinin aynı şekliyle mi? Her sayfada bir harf, bir kelime mi var?
Kısmen. Kitapta ya yani tam olarak sene boyunca paylaştığımız 365 kelimenin hepsi var. Haricinde de usta yazarların alıntıları, o kelimeleri kullanarak kitaplarında kullandıkları bölümlerden alıntılar var. İşte daha demin başta da söylediğim Sabahattin Ali, Ahmet Han Tanpınar'ın, Peyami Safa'nın, Nazım Hikmet'in güzel alıntılarını da kitapta yer verdik. Ve güzel bir seçki oldu o yüzden.
Evet, tüm kitap marketlerde bulabilirler mi dinleyicilerimiz?
Evet, yani ilk baskısı tükenmişti. İkinci baskı şu anda tüm kitapçılara bu hafta içine dağıtım başladı.
Evet, peki yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz ki onların daha çok ihtiyaçları oluyor, daha çok ihtiyaç duyuyorlar bu tür sözlüklere, bu tür kitaplara. Onlar nereden, nasıl temin edebilirler?
Evet, biz de yani gerçekten bu arada özellikle yurt dışından çok fazla ilgi alaka var. Aşırı mutluyuz. Bu bizi yani daha da anlamlı ve daha da özel oluyor bizim için bunlar aslında. Onlar da yine internet üzerinden kitap satan platformlar, işte Kitap Yurdu, İdefix, Babil.com gibi sitelerden temin edebiliyorlar. Sipariş verebiliyorlar.
Evet. Bir de Güzel Kelimeler dükkanınız var artık.
Evet, evet.
O dükkanda da tüm...
Beyoğlu Galata'da bir küçük bir dükkanımız var. Haricinde onu da güzelkelimelerdükkanı.com diye yine internet üzerinden alışveriş yapılabiliyor.
Evet, dolayısıyla Türkçemizin derinliklerinde kaybolmuş o güzel kelimelerimizi gün yüzüne çıkarmış oldunuz böylece bu Lügat 365 projesiyle. Kitap haline gelmiş olması da çok hoş, çok güzel tabii ki. Devamını diliyoruz, size teşekkür ediyoruz böyle bir projede yer aldığınız için. Evet. Sağ olun, var olun.
Benim için çok kıymetli, çok sağ olun.
İyi günler diliyoruz.
İyi günler.
Dijital iletişim uzmanı Sayın Onur Ertuğrul'du konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Sihirli Sözcükler. Köşemiz başladı. Konuğumuz dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay ile birlikteyiz. Yine merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün hani hepimiz deriz, yazsam hayatım roman olur diye.
Doğru.
Aklımızdan geçirsek de nereden nasıl başlayacağımızı da bir türlü bilemeyiz. Bugün bunun inceliklerinden konuşacağız.
Evet.
Yazsak hayatımız roman olur hepimizin de. Nereden başlasak acaba?
Aslında o söz çok doğru. Gerçekten her hayatı eğer... kurgulama tekniklerini kullanarak yazarsak roman olur, güzel de olur. Yani bizim açımızdan... Daha doğrusu bu işe teknik açıdan yaklaşan insanlar için şunu kabul edelim ki yeni bir konu yok. Sadece yeni yazarlar var artık. Hı-hı. Ve yeni bakış açıları var. Bir kere bu özgüvenle başlamak lazım. Ama bu işin bir takım küçük pratikleri var. Eğer
ne gibi?
Bir kere her şeyden önce kendimizde yazma deneyiminin nasıl var olduğunu test etmemiz gerek. Bunun için de bir öneri şu. Eğer yazar olmak istiyorsak, net bir biçimde bunu söylüyorsak, ben hani şunu yazayım değil de ben yazar olmak istiyorum diyorsak, ilk önce neden yazar olmak istediğimize dair bir 300 kelime. Yani 300 kelime önemli. Aslında sözcükleri saydığımız için değil, sözcüklere saygı duyduğumuz için önemli. O seçiciliğe uyanık olabilmek için önemli. Eğer yazar olmak istiyorsak bir, neden yazar olmak istiyoruz? Peki yazar olmak istediğimize dair bir belirginleşme var. Yazı deneyimini nasıl arttırabiliriz? Bununla ilgili çok farklı tekniklerden beslenen öneriler var. Ama benim en sevdiğim ve çok etkili bulduğum ve denemesi çok keyifli olan, yazıyla ilgili olan insanların kağıt kalem yanında olur. Gerçi bu aralar teknoloji de kullanılıyor ama evet, genellikle kağıt kalem bu işte daha verimli. Uyanır uyanmaz aklınıza gelen ilk 3 cümleyi yazmak.
Çok önemli.
Bu 10 gün süreyle yazıp hiç tekrar okumamak ama öğleden sonraya kadar. Yani sabah uyandım, daha ayağım yere basmadan aklıma gelen ilk 3 cümleyi yazıp bırakıp aynı günün öğleden sonrasında bir kere okuyarak ve hiç silmeden ve değiştirmeden bunu 10 gün boyunca devam ettirirsek aslında bizim o günlük ve telaşlı bilinç alanımızın dışında daha derin bir alandan kendimize dair bir aynayla karşılaşmamız mümkün. Benzer bir şeyi rüyaları yazmakla ilgili
peki,
de öneriyorlar.
Rüyaları yazmaya geçmeden önce mesela o ilk 3 cümle neler oluyor acaba? Neler olur ki?
İlk başta şöyle, zaman zaman şunlar çıkıyor ortada. Ben kendi deneyimimden ve eğitimlere katılan arkadaşların dile getirdiği deneyimlerden paylaşabilirim. Bazen sadece gün için şeyler yazıyorsunuz. Uyandım. Yani çok net şeyler olabilir. Uyandım, kalkmam lazım gibi günlük şeyler olabilir ama bazen özellikle de bir iki gün sonrasında o kadar sıra dışı şeylerle karşılaşılabiliyor ki. Mesela bir katılımcımız şunu söylemişti. Ben kendimi hareket ederken görmek istiyorum. Ve bu ona ışık tuttu. Bununla birlikte mesela bazı ülke isimleri yazmaya başladı giderek. Ve sonuçta bir gezi yazarı oldu. Bir bloğu var ve devam ediyor.
Çok hoş.
Yani
evet,
kendimize ait şeyleri
o zaman 10 gün boyunca yazdığımız şeyler bizim ileride yazmayı planladığımız, yazmayı düşündüğümüz kitabın ana fikrini, belki konusunu da oluşturabiliyor.
Kesinlikle kendi yazarlık deneyimimize nasıl yaklaşacağımıza dair ışık tutabiliyor. Bir, ikincisi benim açımdan da şöyle bir durum vardı. Ben maalesef o kadar renkli şeyler dile getirememiştim. Fakat yazdığım öykülerdeki karakterlere ilişkin bazı aydınlanma anları fark ettim. Onların nasıl olacağıyla ilgili, hangi özelliklerinin belirgin olacağıyla ilgili. Çünkü aslında kurgu bir şey yazıyorsak, yani öykü gibi, roman gibi, senaryo gibi bir şey yazıyorsak hayatın içindeki en derin duruşumuz gözlemci olmak.
Bu arada kitap var mı hiç?
Benim ölçü için kitabı. Maalesef. Birkaç tane web sayfasında var ama henüz kitap yok. Sanıyorum ben...
Oysa bu dille, bu akıcılık, bu üslup
ederim.
Ne kadar güzel olur. Zevkle de okurduk.
Teşekkür ederim, sağ olun. Benim işim daha çok, belki biraz kendimden bahsetmiş olacağım ama bu işin en cezbedici tarafı ve giderek açılan tarafı insanları tanımanın en iyi ve en etkili yolu onların yazdıklarını okumak. Benim işim daha çok yazarlara hizmet etmek şu aşamada. Bir gün belki kısmet olur, ben de derleyip toplayabilirim yazdıklarımı. O vakte kadar yapabileceklerimizden bir şey daha, eğer kurgu yazmayı tercih ediyorsa yazar adayımız, kendimiziz en iyi ölçek. İlk önce bir kağıda kendi günlük rutinlerimizi yazalım. İşte sabah şu saatte kalkarım, kahvaltı yaparım, nana işte servise binerim, işe giderim, çocukları okula gönderirim vesaire vesaire. Bir günlük rutini yazdıktan sonra bunu birkaç gününü kontrol edelim. Hangileri bizim için değişmez rutinler? Örneğin sabah kalkma saatimiz mi, işe gitmemiz mi? Orası biraz sıkıcı gelebilir ama yine de devam edelim. Ve sonunda bu rutinlerden birini, yani sürekli yaptığımız bu işlerden birini kıralım.
Onun
yani
yerine...
o sabah kalkamadınız ya da geç kaldınız ya da şu oldu. Sonra o kırılan aşamadan, diyelim ki 20 maddelik bir işim varsa benim ve 6. maddem kırıldıysa, örneğin 6. madde o gün bankaya gidip parayı almak olabilir ve alamam. Ya da işte kızımla alışverişe gitmek olabilir, gidemem. Çok basit bir şey bile olabilir. Ondan sonra kalan maddeler bundan nasıl etkilenir onu hayal ederim. Bu çok basit gibi görünen ama olağanüstü bir domino taşı etkisiyle hayatın içinde bize kurgunun ne kadar etkili olduğunu gösteren bir egzersiz.
Ki kitapta da kurgu çok önemli.
Öykü ve roman için, yani yazsak hayatımız roman olur, kesinlikle olur. Yani her hayat bu anlamda anlamlı, fakat bu çerçeveden değerlendirilebilir ama yazarlığın sihri bu zaten. Sadece olağanüstü olaylar dile getirildiği için o kitaplar o kadar etkili değil. Gerçekten yazarların üslupları dolayısıyla etkili. Bunun için de ayrıca bir öneri var ki çok etkili. Ben bunu sıklıkla dile getiriyorum çünkü çok etkili olduğunu, çok şahit oldum bu duruma. Sevdiğimiz, beğendiğimiz bir yazarın sevdiğimiz, beğendiğimiz birkaç paragrafını kendi el yazımızla yazmak.
Bu da çok önemli, öyle mi?
Çünkü yazdığınızda, yani şu bir gerçek, biz bir kitabı elimize alıp okumaya başladığımız zaman aslında yazarlığın tuhaf bir tarafı var. Yazıp böyle havaya teslim ediyorsunuz. Çünkü okuyucu onunla nasıl buluşacak, nerede buluşacak, ne kadarını alacak, hiçbir şekilde aslında müdahale edemediğiniz bir süreç. Ama yine de bir yazarın orada ortaya koyduğu aslında bir güç var, bir enerji var. Çok güzel bir söz var. Yazarın gözyaşları gerçekse, yani yazar yazarken ağlıyorsa okuyucu da okurken ağlar diye. Fakat farklı sebeplerden ağlar yani. O bir gerçek, o enerji canlı olarak kalıyor. Şimdi okuyucu, biz bir kitabı elimize aldığımız zaman onu sadece okuyoruz aslında temel olarak ve kendi iç sesimizle okuyoruz. Ve kendi iç sesimizin bir hızı var. Kendi duygu dünyamız var. O sayfaları, sevdiğimiz bir sayfayı kendi kalemimizle yeniden yazmak aslında kendi iç sesimizden çok yazarın ritmini, anlatım şeklini, sözcük seçimini keşfetmek için bize bir aralık veriyor.
Ama tüm bunları yaparken o yazarı ya da diğer yazarları da taklit etmemek gerekiyor tabii.
İşte işin zorlu tarafı da bu. Bir tarafımız çok okuyacak. Ben zaman zaman yeni yazmaya başlayan arkadaşlarımla bir araya geldiğim zaman şu sözü çok duyuyorum. Etkilenmek istemiyorum, o yüzden hiç kimseyi okumayacağım. Ama eğer üslubumuz bu kadar kırılgan olursa olmaz. Biz biraz özgüveni sağlamalıyız. Evet. Nasıl? Giydiğimiz kıyafetten konuşma şeklimize, işte ne bileyim bir çayı karıştırış şeklimize kadar kendimize özgü oluyoruz hayatın içinde yavaş yavaş. Biraz annemizden, biraz babamızdan, gördüklerimizden etkileniyoruz ama kendimiz oluyoruz. Yazı da böyle olmak durumunda.
Başta birazcık okunacak. Taklit var ama hani o tabii, davranışlarda. Tabii. Yazarlıkta da söz konusu mudur bu?
Evet, hatta aynı çocuklar gibiyiz. Yani nasıl 5 yaşındaki halimiz biraz annemiz gibi buraya gel diyorsa. Yazar olarak da 5 yaşındaki yazar halimiz, daha toy yazar halimiz elbette birilerinden etkileniyor. Mutlaka okuyacağız. Çeşitliliği arttırmak bu etkiyi azaltabilir. Yani ben sadece Yaşar Kemal okursam dev bir yazardır ama olmaz. Bir müddet sonra o kadar büyük bir çınarın gölgesinde büyümek çok zor. O yüzden ne yapacağız? Ormanı çeşitlendireceğiz. O kimleri okumuş ona bakacağız. O kimlerden etkilenmiş, kimlere tavsiyede bulunmuş onlara bakacağız. Yabancı yazarları ve o güne kadar okuyacağımızı düşünmediğimiz ülkelerin edebiyatlarını incelemekte fayda var.
Tabii şimdi ne yazacaksak o tür kitapları biraz daha mı fazla okumalıyız acaba?
Evet.
Çeşitlendirmek adına.
İster istemez öyle. Daha çok yazılmak istenen şeyler, benim karşılaştıklarım belki de en çok roman, itiraf edeyim. Arkasından mesela daha çok böyle kabaca makale diyebileceğim çeşitli işte dergilere yazılar, gezi yazıları ya da blog yazıları var. Zaman zaman da çocuk kitabıyla çok karşılaşıyoruz, çocuk kitabı yazmak isteyen insanlarla. Hepsinin ritmi farklı, hepsinin çok ciddi bilgi birikimine ihtiyacı var. Yani hani hele hele aileden bir büyüğün öyküsü üzerine yazmak isteniyorsa örneğin, bu bir dönem yazısıdır ve o döneme ilişkin çok araştırma yapmayı gerektirir. kütüphaneye gitmeyi, fotoğrafları incelemeyi, kendi ailemiz dışında o dönem o topraklarda yaşananları öğrenmeyi ve bu bütün o düş ve düşünce dünyasının bereketini arttıracak bir süreci getirecek beraberinde. Çok uç bir örnek ama zaman zaman çalışırken sabrımızı kaybettiğimizde biz bunu birbirimize hatırlatıyoruz arkadaşlarla. Tolstoy Savaş ve Barış'ı 7 yılda yazmış. Toplam ayırdığı süre 10 yıl ön araştırmalarıyla birlikte. Elbette ki hani ben de 10 yılımı vereceğim, sonunda da savaş ve barış çıkacak demek güzel olurdu, fakat orada bir Tolstoy faktörü var. Bizim açımızdan da şöyle bir şey var. Yetenek var mı? Çünkü bir temel yetenek gerekiyor. Yetenek varsa bunu en etkili şekilde ben kendim için nasıl kullanabilirim?
Tabii tüm bunları yaparken yine gözlemler de çok önemli. Evet. Biraz da cesur olunmalı ama çok fazla cesurlar da var. Hatta bestseller olmuş ama hiçbir şey vermeyen, okuduğunuzda hiçbir şey anlamadığınız, bu kadar da cesur olunmamalı herhalde.
Şimdi İngilizce bir deyim ama çok etkili olduğunu düşünüyorum. Sabun köpüğü diyorlar onlar bu tür üretimlere. Bu bir drama olabilir, bir film olabilir, kitap olabilir, müzik olabilir vesaire. Biz de çocuklarımız için eskiden biz mandalla sabunlu su da yapardık, hatırlarsınız. Evet. Balonlar olur. Çok etkilidir. Havada kaldığı süre boyunca gözünüzü ondan ayıramazsınız ama ömrü kısadır ve gitti mi iz bırakmaz. Hı hı. Şimdi bu tür üretimler de mümkün. Amaçları farklı olabilir. Para kazanmak isteyebiliriz. Adımız öne çıksın isteyebiliriz. Bunları da anlayabiliyorum aslında. Fakat itiraf edeyim, temel olarak eğer buysa bunun olduğunu da bilmek lazım. Yani yazdığımız şeyin niteliği en iyi bizim tarafımızdan bilinir. Ama zor tarafı şu, bir kişisel gözlem belki. Bu sebeple başlayıp yazma sürecinde verdiği emek ve o balonun büyüsünden kurtulamadığı için onun olağanüstü bir eser olduğu hissiyle baş edemeyen çok yazan arkadaşımız da var. Kolay bir süreç değil. İnsanın kendi içine bu kadar dönüp çok derinden, belki bir sözcüğe dönüşeceğini ummadığımız derinliklerden, duygulardan bir şeyleri gün yüzüne çıkarabilmek bir sanattan bahsediyoruz sonuç olarak. Yani bu bir beste de olabilirdi, bu bir heykel de olabilirdi, resim de olabilirdi ama sonuçta sözcüklerle kurulan sanat. Tabii ki kıstasları var. Ben her zaman söylüyorum, öyle şairler var ki ya da öyle yazarlar var ki, işte bizim işimizin zor tarafı bu, biraz önce söylediğim. Onları okudukça ve onları tanıdıkça insana biraz geride durma hissi geliyor. Çünkü kolay değil yani, hani en rahat dili yazdığını düşündüğüm yazarlardan biri Sait Faik'tir. Yani bir Sait Faik öyküsünü okuduktan sonra tekrar dönüp başka öykülerde tabii ki var, ben de bunu yazdım diyebilmek çok kolay değil. Orada insanın ilginç bir süreci var kendi içinde. Belki bir yazarlık uygulaması olarak da bunu söyleyebiliriz. Hayatın içinde de böyle. Evet, bencil değil, egosal bir hayranlıkla değil kesinlikle. Hı hı. Kaynağımız, hareket tarzımız olmamalı ama bir taraftan da kendi özgünlüğümüze saygı duymak zorundayız. Yoksa ortalığa çıkamayız.
Evet. O zaman öncesinde çok okuyup çok biriktirmeliyiz ki evet, bu birikimimizi o süreç ne kadar zamanda ortaya çıkarsa o süreçte yazabiliriz evet, belki.
Bir aydınlanma anında belki sözcükler bize o yolu gösterecekler.
Evet.
İnanmak lazım.
Cesur olacağız ama çok da fazla cesur olmayacağız herhalde birazcık.
İşte bencil ve belki şöyle eski bir sözcük ama en güzel anlatan budur. Edebiyatın da temelidir aslında bu sözcük. Biraz edep öğrenmek lazım ama hani bu kabaca böyle bir üstadın yanında çıraksın falan gibi bir şey değil kesinlikle. Hı hı. Kendi ustalığımızın yanında şu anki halimiz çıraklık. Dolayısıyla biz bu kendi edebimizi, kendi duruşumuzu, kendi kuramımızı, kendi yaklaşımımızı ve kendi dilimizi kurarak ancak yazarız. Hı hı. Yine bir egzersiz, eğer yapabilir miyim diye düşünüyorlarsa birinci basamak belki de bu olabilir. Yani ben deneyeyim kendimi diye bugün birisine hikaye anlatın, en tavsiye edilen budur mesela. Eğer karşınızdaki sizi bir hikaye ama bir anınız değil, okuduğunuz bir şey olabilir, duyduğunuz bir şey olabilir. Başı, ortası ve sonu olan bir hikayeyi bir ya da birkaç kişiye anlatıp geri bildirim alabiliyorsanız, eğer ego orada yok canım anlatamadın, keşke şöyle anlatsaydın dediğinde hala hayır ben böyle anlatacağım diyorsa, orada bir şey vardır, onu düzeltmem gerek. Onu ehlileştirerek, onun işte biraz önce söylediğimiz o tırnak içindeki edebe girmesini sağlayarak, evet, anlatıcılığa devam etmek.
Velhasıl zor bir süreç. Onun için yazsam hayatım roman olur derler ama hiç kimse yazmaya cesaret edemez.
Yazsınlar. Roman olmasa da güzel birkaç paragraf çok değerlidir. Hayat gerçekten geçici pek çok unsuru içinde barındırıyor. Yazı bizden sonraya da kalabilecek çok değerli bir hediye. Yazmaktan geri durmamak lazım.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olmayı sürdüreceğiz.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'ı stüdyomuzdan teşekkürlerimizle uğurluyoruz yine. Bir teşekkür de siz Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bizlerle birlikte oldunuz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.